Ayrım 11.
İkinci yüz, sayfa 123. Bütün bu kayırıcı sözler ve jestler Galileo'yu yüreklendirdi. Yerin, güneşin etrafında hareketiyle ilgili herkesin tartışmasını açık çalışmalarına bıraktığı yerden başlayabileceğine bütün kalbiyle inandı. Ancak kitap boyutunda bir çalışmaya girmeden önce 1616'dan beri Roma'da dolaşımda olan Kopernikus karşıtı bir teze yanıt olarak deneme niteliğinde birkaç satır bir şey yazdı. Katolik inancını yayma komitesi sekreteri Monsignor Francesco Ignoli'nin yayımlanmamış olmakla birlikte hiçbir itirazla karşılaşmamış olan yorumları, özellikle bu yorumlar Galileo ile girdiği bir tartışmadan doğduğundan yanıt için iyi bir bahane gibi görünüyordu. 1616'da Roma'dayken saldırgan bir üslupla yürüttüğü Kopernikus seferi sırasında aynı Ignoli'ye karşı malum akşam tartışmalarından birini sergilemişti. Daha sonra Galileo ve Ignoli görüşlerini kaleme almak konusunda anlaştılar. Ignoli üzerine düşeni yaptı ancak 1616 tarihli fermanın araya girmesinden dolayı Galileo kendi bölümünü yazamadığından söz konusu tartışma eksik olarak yazıya dökülmüş oldu. Galileo görüşlerinin çoğu gökbilim yerine tanrı bilime dayanan Ignoli gibi bir adama yüklenmekte hala kararsızdı. Ancak Bellosguardo'ya döner dönmez incelikli bir yanıt kaleme aldı. Roma'da sizden bendenizi hedef alan adeta mektup biçiminde yazılmış o denemeyi alalı 8 yıl oldu Signor Ignoli diye başladı yanıtına Galileo. Orada o dönemde etrafında büyük gürültü koparılan Kopernikus'un hipotezinin yanlış olduğunu tanıtlamaya çalışıyordunuz. Ignoli'nin hafızasını tazeledikten sonra suskun kalmasını Ignoli'nin savlarının zayıflığına verilebilecek tek uygun yanıt olarak mazur gösterdi. Bu savları elbette tanrı bilimsel olanları dışında tek bir darbeyle yerle bir edebilirdi. Fakat bunun boşuna zaman ve nefes tüketmek olacağına hükmettiğinden Ignoli'yi yanlışlama zahmetine girmemişti. Ne var ki diye devam etti Galileo. Şimdi bunda tamamen yanıldığımı bütün açıklığıyla görüyorum. Eskiden tanıdığım ve sayısız lütuflarına mazhar olduğum Papa Hazretleri 8. Urban'a saygılarımı sunmak üzere Roma'ya son gidişimde herkes de sizin tanıtlamalarınız karşısında ikna olduğum için suskun kaldığım gibi bir kanının varlığını fark ettim. O yüzden anlayacağınız gibi kendi iradem hilafına ve çok geç olsa da kendimi denemenize yanıt vermek zorunda hissettim. Galileo bütün yeteneklerini konuşturarak bir sürü saçmalık ileri sürmesi, tartışmaları aslı astarı olmayan bir imgelemin üzerine oturtması ve boş laflar etmesi nedeniyle yer yer hırpaladığı Ignoli'yi üzmekten çok Kopernikus'la ilgili ihtilafın tanrı bilimsel tonlarını elbette son derece ihtiyatlı bir biçimde ele aldı. Fizik ve gökbilim disiplinlerinden paye ve yetki bakımından daha üstün olan bir öğreti karşısında çoktandır şüpheli ve hasmani olduğu ilan edilmiş bir önermenin doğruluğunu göstermek gibi bir düşünce ya da amaçla bu görevi yerine getirmediğime dikkat buyurun Signor Ignoli. Bu işi Ignoli'nin el yazmalarını okumuş olan kuzeydeki protestanlara, özellikle Kepler'e, genelde Katoliklerin gökbilim hakkında Ignoli'nin denemesinin kendilerinde uyandırdığı kanıdan çok daha fazlasını bildiklerini göstermek ve kendi ününü korumak için yaptığını açık biçimde belirtti. Bu konuyu en geniş biçimiyle sapkınlara karşı ele almayı düşünüyorum. Duyduğuma göre en hatırlı olanları Kopernikus'un görüşlerini kabul ediyormuş. Onlara bilimsel anlayış noksanlığından ya da onlar kadar savda, deneyde, gözlemde ve tanıtlamada bulunulmadığından değil, sadece kutsal babalarımızın yazılarına duyduğumuz hürmetten, dindeki ve imandaki hamiyetimizden dolayı mukaddes yazarların bize öğrettiği eski hakikatlerden şaşmadığımızı göstermeyi istedim. Başka bir deyişle, İtalyan gökbilimciler bir yandan Kopernikus'u tanrı bilimsel açıdan reddetmenin, öte yandan da kuramsal düzeyde ona hayranlık duymanın yarattığı bilişsel uyumsuzluğu kaldırabiliyorlardı. Bu sayede protestanlar onların gök bilimsel ve fiziksel savlarını, dahası şimdiye kadar geliştirmiş olanlardan çok daha zorlu başka savları da çok iyi anladığımızı gördüklerinde bizi en fazla inançlarından dönmeyen kimseler olmakla suçlayabileceklerdir. İnsan bilimlerine gözlerini kapayan cahil kişiler olarak değil. Bu da gerçek bir Katolik Hristiyan'ı son kertede kaygılandırmaması gereken bir şeydir. Demem o ki bir sapkının gerçek bir Katolik Hristiyan'a gülmesinin nedeni kutsal yazarlara hürmete ve güvene, gökbilimcilerin ve filozofların kanıtlamalarına ve gözlemlerine göre öncelik verdiği içindir. Ferman bu tarz bir şerhi yasaklamış olduğundan Galileo hem Kopernikus'a hem de Kitab-ı Mukaddes'e kucak açmasının Grand Duchess Christina'ya mektubunda dile getirdiği gerçek nedenlerini burada bir kez daha tekrarlayamazdı. Şimdiden öngörülemeyecek bir gelecekte de Katolikliğinin kanıtlamalarını içine oturttuğu çerçeveyi belirlemesine izin verdi. Kendini bu yolla sağlama aldıktan sonra Kopernikus'u bir kez daha savunmaya cüret edebileceğini gördü. Size duyduğum kadim saygıya ve felsefi samimiyetinize dayanarak şunu söylememe izin verin Signor Inioli. Sizin günlerinizi ayırdığınız bu son derece güç araştırmalara Nikolaus Kopernikus'un yıllarını verdiğini bütün dürüstlüğünüzle teslim etmeniz gerekirdi. Bu sayede daha dikkatli olur, bu konuda ortaya atılmış en sıradan ve basma kalıp itirazlar arasında yer alan ve siz bunlara ne kadar yeni şeyler eklerseniz ekleyin mevcutlarından daha etkili olamayacak türden silahlarla böyle bir adamı yere serebileceğinize bu kadar kolay inanmazdınız. Yani siz Nikolaus Kopernikus'un son derece sığ biri olan Sacro Bosco'nun gizemlerini kavrayamadığını, bu 13. yüzyılda yaşamış olan dönemin en sözü geçen metinlerinden Sphere of Sacro Bosco'nun yazarı İngiliz gökbilimci Hollywoodlu John'un Latince adıydı. Paralaks'ı anlamadığını, Ptolemaios'u ve Aristoteles'i okumadığını ve anlamadığını gerçekten düşündünüz mü? Kopernikus hakkında ne kadar az şey bildiğinizi düşünürsek onu ikna edebileceğinize inanmanıza şaşmamak gerekir. Kopernikus'un yazdıklarını yeterince anlamak için gereken özenle okumuş olsaydınız en azından konunun güçlüğünden kafanız karışır, kendinizi tutar ya da böyle bir adım atmaktan kaçınırdınız. Olan olmuş bir kere. Şimdi yapmamız gereken sizin ya da başkalarının bu hataları çoğaltmasına mani olmaktır. Bu cihetle güneşin değil yerin evrenin merkezinde bulunduğunu göstermek için ileri sürdüğünüz kanıtlamalara geliyorum. Galileo'nun her satırından, Inioli'nin sakat mantığından duyduğu hayal kırıklığının da şiddetlendirdiği, kendi konumuyla duygudaşlık kurmasına yol açacak kadar bir öfke dalgası yükselir. Dünyadaki herhangi bir yere onun merkezi denecekse, bu göksel devirlerin merkezi neresiyse orasıdır. Ve bu konuda ehil olan herkes, onun o devirlerin içinde bulunan yerden çok güneş olduğunu bilir. 50 sayfalık Inioli'ye cevabını, 1624 Ekim'inde Roma'daki dostlarına gönderdi. Fakat ne gariptir, Prens Chelsea ile Galileo'nun Romalı meslektaşlarının ihtiyat gereği metne sokmak istedikleri değişikliklerin neden olduğu uzun gecikmelerden dolayı Inioli'ye cevap hiçbir zaman Inioli'nin kendisine ulaşamadı. Roma'da el yazması birkaç kopya gizlice elden ele dolaştırıldı ve Aralık ayında Papa'ya kısmen de olsa okundu. Papa beklendiği gibi öfkeden küplere binmedi. Hatta Hazretleri yorumunda örneklerin ve deneylerin uygunluğuna dikkati çekti. Dolayısıyla Galileo'nun aynı düşünceleri kitap halinde dile getirmesinin önünde görünüşte hiçbir engel kalmadı. O da Dalgalar Üstüne Diyalog adında hayali bir arkadaş grubu arasında oyunvari bir tartışma biçiminde bir kitap tasarlamaya koyuldu. 13. Hitabet yeteneklerinden belleğimde kalan. Galileo, biliminin, dininin, yaşam deneyiminin ve Tanrı vergisi teatral yeteneklerinin olanak verdiği ölçüde olağanca gücüyle yeni kitabı üzerinde çalışmaya başladı. Konu daha azını kabul etmeyecek kadar önemliydi. Diyalogunu Toskana Grand Dükü'ne ithaf ederken şöyle der. Evrenin yasası ilk önce bilinebilen bütün doğal varlıklar arasına yerleştirilmiş olmalıdır. Evrenin aklı olmak bakımından yücelikte diğer her şeyin önünde geldiğinden bu yasa aynı zamanda onların kuralı ve ölçütü olarak soylulukta da diğer her şeyin üstünde bulunmalıdır. O nedenle anlıkta, idrakte, bütün insanlığın üstünde olduklarını iddia edebilecek birileri varsa onlar gözlerini yükseklere diken ve dünyanın yasası üzerine düşünen Ptolemaios ile Kopernikus gibi adamlardan başkası değildir. Bu diyaloglarda gelmiş geçmiş en büyük beyinler olarak gördüğüm bu iki adamın bize kitaplarında bıraktığı düşünceleri açıklıyorum. Diyalogun yazılması 1624'te Papa Urban'la buluşmasından sonra fasılasız 6 yılını aldı. Aslında bu konuyu çok daha önceden düşünmeye başladığından, hatta dalgalar üzerine denemesinde olduğu gibi belli kısımların omurgasını daha önce diyalog yöntemini kullanmadan yazmış olduğundan, Galileo'nun gözünde bu kitap 10 yıllık bir gebeliğin ürünüydü. Galileo, ailesi ve dostları için yazdığı oyunların yanı sıra 1604'teki Nova olayı üzerine nükteden bir dille kaleme aldığı yorumda da diyalog tarzını denemişti. Ayrıca babası da eski ve modern müzikle ilgili yazılarında diyalog yöntemini kullanmıştı. Bilimsel konuları aktarmakta gözde bir yöntem olması dışında bu format Galileo'ya bir korunma önlemi de sağlıyordu. Ptolemaios'un kusurlarını ve Kopernikus'un meziyetlerini oyun kişilerinin ağzından vermekle yazar onların hassas tartışmalarını sanki tarafsız bir izleyiciymiş gibi belli bir mesafe alabiliyordu. Bunun yanında karakterlerin zaman zaman ana izlekten çıkarak Galileo'nun en az ana konu kadar ilgi çekici bulduğu, örneğin mıknatıs gibi başka konuların işlenmesine olanak veriyordu. Galileo İngiliz bilim adamı William Gilbert'ın 1544-1603, 1600 tarihli De Magnet adlı eserini okumuş ve hayran olmuştu. Kitabını ilgilendikleri kuramlara kişilikleriyle hayat veren üç arkadaş arasında dört perdelik bir oyun gibi dört gün süren canlı bir sohbet biçiminde tasarladı. Galileo'nun alter egosu, öteki beni olduğu hemen anlaşılan Salvatia adındaki karakter Galileo'nun düşüncelerini dile getirir. Zeki ve kavrayışlı biri olan Sagredo genellikle Salviati'nin tarafını tutar. Öte yandan sözlerin arasına Latince deyişler serpiştirmeyi seven bilgiç bir Aristotelesçi filozof olan Simplico, aptal durumuna düşmeden önce çoğunlukla sıkıcı tumturaklı bir konuşma yapar. Galileo, konuşmacıların Lincoln Akademisi'nden diyerek zaman zaman yetkisine başvurmalarını sağlayarak ya da ortak dostumuzun keşiflerini ve düşüncelerini zikrettirerek kendini de küçük bir karakter olarak kitaba sokar. O sıralarda 60'larını süren Galileo'nun aziz dostlarından pek çoğu ölüme yenik düşmüştü. Fakat Galileo aralarından ikisini diyaloguna dahil ederek sonsuza dek yaşamalarını sağladı. Nikahat devresindeyken Floransa'daki sayfiyesinde uzun süreler kaldığı müftefit ev sahibi Filippo Salviati ile, Padua'dayken Galileo'nun özel öğrencilerinden biri olan ve 1620'de Venedik'te ölünceye kadar hiçbir zaman temasını yitirmediği Giovan Francesco Sagredo. Simplico adıysa Galileo'nun bir meslektaşından çok Aristoteles üzerine yazdığı yorumla bilinen 6. yüzyılda yaşamış Yunanlı filozof Simplicius'u anımsatmaktadır. Bu eskilere ait karakterin gerisinde tartışmalarda sık sık Galileo'ya itiraz etmek dışında bir özelliği bulunmayan Padua Üniversitesi filozofu Cesare Cremonini olduğu düşünebilecek bilgiç biri gizlidir. Yine tabi Simplicio adı kulağa Simplicotto, ahmak, budala gibi de gelmektedir ve bunun Galileo'nun dikkatinden kaçması olanaksız olduğu gibi tam da bunu kastetmiş olması gayet mümkündür. Yıllar önce Venedik adındaki harikulade bir kentte diye öyküsüne başlar diyalogun ön sezinde. Kentin en ünlü ailelerinden son derece keskin bir zekaya sahip bir zat olan Giovan Francesco Sagredo ile birkaç kez sohbet etme fırsatı buldum. Şerefi, asaletinden ve muhteşem zenginliğinden geri kalmayan Filippo Salviati de Floransa'dan bizi ziyarete gelirdi. Hiçbir haz onun yüksek zekasını doyurmakta ince düşüncelerle yarışamazdı. Galileo, diyalogda ele alınan üç ana konu üzerinde, yani yerin hareketi, gök cisimlerinin düzeni ve denizin alçalması ve kabarması, daha çok bu ikisini konuşturur. Amansız ölüm, Venedik'i ve Floransa'yı yaşamların tam ortasında bu iki büyük fenerden yoksun bıraktı. Ben de biçare yetilerim el verdiği ölçüde onlara bu sayfalarda can vererek ve onlardan tartışmada birer taraf olarak yararlanarak ömürlerini uzatmaya karar verdim. Aziz hatıralarını her zaman kalbimde yaşattığım bu iki büyük insan, ölümsüz dostluğumun bu umumi anıtını kabul etme lütfunu gösterir ve hitabet yeteneklerinden belleğimde kalanıyla umut verici düşünceleri gelecek kuşaklara açıklamaya yardım ederlerse ne mutlu bana. Diyalogdaki olaylar Sagredo'nun Venedik'teki sarayında geçer. Salviati ve Simplico her gün gondola gelerek Sagredo'ya konuk olurlar. Bu üç kişi söz konusu dört günü birbirlerini karşılıklı olarak aydınlatmaya, dünyayla, o zamanlar genellikle dendiği gibi evrenle ilgili başlıca iki sistemi açık ve mümkün olduğunca ayrıntılı biçimde tartışmak üzere düşünsel inzivaya ayırırlar. Herkesin okuyabilmesi için İtalyanca yazan Galileo, 500 sayfalık diyalogu bazen şiirsel, didaktik, hürmetkar, bazen de hırçın ve gülünç bir niteliğe bürünen parlak, görkemli bir dille süsledi. Çok seyrek de olsa şekiller çizdi. Gerek duyduğunda karakterlerini birbirleri için basit şekiller yaptırdı. Örneğin bir ara Sagredo, daha bilgili biri olan Salviati'ye şu şekli görünce her şey açıklığa kavuştu der minnetle. Galileo okuduğu kitapların sayfa kenarlarına genellikle notlar alırdı. Kendi kitabının hemen her sayfasının kenarlarına da paragrafların içeriğini açıklayan ya da belli başlı noktaların üzerinden geçen anahtar ifadeler yerleştirmiştir. Gözlem verileriyle ilgili birkaç çok uzun ve yoğun sayısal tablo konmuşsa da bu kitapta üçüncü günün sabahına denk düşmektedir. Böylelikle konunun uzmanı olmayan okur da bu arada onları anlamaya hazır hale gelmiş ya da tablolar atlansa da ana fikir kaybedilmemiş olmaktadır. Diyalogun ana ikilemine gelince, kiliseyi soğutmadan Kopernikus'u savunmak gibi çetin bir işin altından kalkmak. Galileo daha ön sözünün ilk sayfasında bu ikilemle karşılaşır. Bir bilim adamının, Galileo'nun, Kopernikus'un öğretisiyle ilgili hayati keşiflerde bulunduğu, Ama öte yandan bizzat bu öğretinin hakim dini yetkililerle başının belada olduğu İtalya gibi bir ülkede bu nazik durumu açıklamak için büyük gayret sarf eder. İnyoli'ye cevabında da bir yığın imada bulunmuştu. Burada da Zeki Okur'a hitaben konumunu şu sözlerle ortaya koyar. Yıllar önce Roma'da çağımızın tehlikeli eğilimlerini bertaraf etmek maksadıyla yerin hareket ettiğini söyleyen Pitagoras'ın görüşünü vakitli bir biçimde susturan hayırlı bir ferman çıkarıldı. Basiretten nasibini almamış kimseler bu fermanın sağ görülü bir soruşturmaya değil, yeterince malumat sahibi olunmadan duygulara dayanarak çıkartıldığını ileri sürdüler. Gökbilimsel gözlemler konusunda hiçbir yeterliği bulunmayan danışmanların, aceleci yasaklarla düşünen beyinlerin kanatlarını kopardıkları yolunda şikayetler yükseldi. Aslında Galileo bu düşüncelerini Grand Duchess Christina'ya mektubunda tam olarak dile getirmişti. Fakat bu savunmayı fermandan önce yazmıştı. Şimdi ise ferman ortadayken kutsal babaları inkar edemezdi. Diyalogta ancak doğayla ilgili hakikatlerin bilim aracılığıyla ortaya çıkartılmasına olanak sağlanması konusundaki ısrarını sürdürebildi. Bu hakikatlerin Tanrı'nın kelamını ve işlerini olsa olsa yücelteceğine inanıyordu hala. Bu yakışıksızlıklar karşısında diye devam etti ön sözde. Kendimi daha fazla tutamadım. Basiretli bir kararlılığın ne olduğunu gayet iyi bilen biri ve ölçülü hakikatin bir tanığı olarak dünya sahnesine çıkmaya karar verdim. O sırada Roma'daydım. Sadece sarayın önde gelen piskoposları tarafından kabul edilmekle kalmadım. Aynı zamanda takdirlerini de kazandım. Aslında böyle bir ferman çıkarılacağı bana önceden bildirilmişti. O nedenle bu eserde bu konuyu anlamak için İtalya'da, özellikle de Roma'da, Alplerin öte yakasında hayal edilebileceğinden çok daha büyük bir çaba harcandığını yabancı uluslara göstermek niyetindeyim. Kopernikus sistemiyle yakından ilgili bütün düşünceleri bir araya toplayarak her şeyin Roma'daki sansür kurulunun dikkatine sunulduğunu ve bu diyardan yalnızca ruhun selametiyle ilgili dogmaların değil, akla sevinç veren dahiyani keşiflerin de çıktığını göstereceğim. Sonra perdenin açılmasıyla birinci gün başlar. Karakterler çoktan yerlerini almıştır. Vakit yitirmeden konuya girerler. İlk günkü tartışmalarda Aristotelesçi, Ptolemaiosçu dünya görüşü ile Kopernikusçu dünya görüşü arasında bir ayrım çizgisi çekilir. Günün sonunda Simplico, yerin bütün gök cisimlerinden temelden farklı olduğu Aristoteles'e ait görüşünü ileri sürer. Yer eterden değil, öğelerden meydana gelir. Salviati, yani Galileo, yere gökte bir yer bulmaya çalışır. Sagredo ise evrenin telvesi, bütün pisliğin toplandığı bir lağım olan yere yüce gönüllülükle niteliği gereği değişmeye açık benzersiz bir güç bahşeder. Tam da içinde durmadan çeşitli başkalaşımların, değişimlerin, yaratımların vesaire meydana gelmesinden dolayı ben kendi adıma yeri son derece soylu ve hayranlık verici buluyorum. Eğer hiçbir değişikliğe uğramayan devasa bir kum çölü ya da bir yeşim dağı olsaydı ya da Nuh tufanında kendisini kaplayan sular donsaydı da üzerinde hiçbir şeyin yetişmediği, hiçbir şeyin başkalaşmadığı veya değişmediği buzdan muazzam bir küre olsaydı, etkinlikten yoksun, tek kelimeyle gereksiz ve öz itibariyle aslında var olmayan, evrende işe yaramaz bir yumru gözüyle bakardım ona. Salviati kuşağında birden baş gösteren ve geri çekilen, dairesel bir hareket izleyen lekeleriyle aynı zamanda güneşin de değiştiğini ortaya koyan dostlarının, Galileo'nun teleskopundan çıkan kanıtlarla Sagredo'ya destek verir. Yine ayın da sabit olsun, gezgin olsun, bütün yıldızların da değişiyor olabileceğini ileri sürer. Fakat şimdiye dek bu değişiklikler dikkatlerden kaçmıştır. Aristoteles'in yetkin kürelerin tanımlayıcı bir niteliği olarak varsaydığı değişmezlik niteliğinin böylelikle basitçe bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir durum olduğu gösterilir. Revaçtaki bütün akıl yürütme biçimleri üzerine derinlemesine düşündükçe diye kaldığı yerden devam eder ev sahibi Sagredo. Ne kadar hafif ve aptalca olduklarını daha iyi anlıyorum. Kıymetli taşlara, gümüşe ve altına değerli, yere ve toprağa değersiz demekten daha aptalca bir şey düşünülebilir mi? Bunu yapanlar, eğer toprak kıymetli taşlara ya da madenlere göre daha kıt olsaydı, küçücük bir saksıya bir yasemin ya da bir portakal ağacı tohumu ekebilmeye, filizlendiğini, serpildiğini ve cömertçe yapraklarını açtığını, mis kokulu çiçekler ve harika meyveler verdiğini görmeye yetecek kadar toprağa sahip olabilmek için bile nice prensin kileler dolusu elmas, yakut, araba dolusu altın dökeceğini unutmamalıdırlar. Umum, şeyleri azlığına ve çokluğuna göre değerli değersiz diye ayırır. Elmas, saf su gibi olduğundan ona çok güzel der, sonra da bir tekini 10 fıçı suya değişmezler. bozulmazlığa, değişmezliğe vesaire böylesine büyük paye biçenleri bu biçimde konuşmaya sevk eden şey sanırım yaşamaya duydukları büyük istekle ölümden duydukları korkudur. Bu gibiler şunu düşünmezler. Eğer insanlar ölümsüz olsaydı belki de kendileri dünyaya hiç gelemeyecekti. Bu adamlar gerçekten Medusa'nın başıyla karşılaşmayı hak ediyorlar. Medusa onları yeşimden ya da elmastan heykellere dönüştürür. Böylece onlar da şimdikinden daha yetkin olurlardı. 1625 Mart'ında yakalandığı hastalık, Diyalog'un yazımını kesintiye uğrattı. Eskiye nazaran daha çabuk iyileştiyse de kitabına hemen geri dönmedi. Kuyruklu Yıldız tartışması ile ilgili kitabı birlikte yazdığı, evini paylaştığı eski öğrencisi Guiducci, Galileo'ya Roma'dan gönderdiği mektupta isimsiz bir sofunun ekmeğin şarabın kutsallığını zayıflattığı gerekçesiyle sarrafı Engizisyon'a şikayet ettiğini bildiriyordu. Galileo, sarrafta maddenin doğasına, daha küçük parçalara bölünerek o tanıdığımız nesneyle bütün benzerliğini nasıl yitirdiğine ilişkin yorumlarda bulunmuştu. Bu felsefe, Aşşai Rabbani'de İsa'nın bedeni olarak sunulan ekmeğin ve İsa'nın kanını temsil eden şarabın bütünlüğünü sorgular gibi görünüyordu. Guiducci Galileo'ya açıkça Kopernikus övgüsü yapıldığından Inioli'ye cevabını ihtiyaten bir süre hasıraltı etmesini tavsiye etti. Galileo ise diyalogla ilgili çalışmalarını da askıya alarak temkini elden bırakmadı. Kendini başka işlere verdi. Grand Duke'un filozofu olarak resmi görevleriyle ilgilendi. Grand Duke kendisinden girişimci mucitlerin Toskana devletine satmaya çalıştıkları projeleri ve makineleri değerlendirmesini istemişti. Sunulan tekliflerden birinde suyun mucizevi bir verimlilikle pompalanabileceği, bir diğerinde tahılların öğütülmesine devrim yaratılacağı iddia ediliyordu. Galileo modelleri gördükten sonra mucitlerine makinelerin temel çalışma ilkelerine göre fikirlerinin uygulanma şansı olmadığını belirten nazik ama çoğu zaman yıldırıcı mektuplar gönderdi. Grand Duke'un diğer prenslerin ve beylerin huzurunda sergilediğiniz makinenizin modeline hayran kaldığımı ve biraz da kafamın karıştığını inkar edemem. Gerçekten mahirane bir icat diye başlar sözde su pompası ile ilgili eleştirisine. Bu fikir uzun zaman önce benim de aklıma gelmişti fakat sayısız deney gösterdi ki sanatla doğanın üstesinden gelmek, doğayı aldatmak olanaksız diye ekler arkasında. Düşüncelerimi derleyip toplayıp kağıda dökmeye ve size göndermeye karar verdim. Zira gerçekten bu sivri icadınız bir gün çok büyük makinelerde başarıyla uygulanırsa siz ve sizin aracılığınızla başkaları beni bağışlayabilsin. Yine 1625 yılının aynı dönemlerinde Pisa, Milano, Cenova, Roma ve Bologna'daki meslektaşlarından aldığı nehirlerin akıntısı, ışığın kırılması, cisimlerin düşerken hızlarının artması ve bölünemez sayıların doğası hakkında görüşlerini belirttikleri tebliğleri matematik açıdan yorumladı. Boş vakitlerinde bahçesiyle uğraştı. Çömlek saksılara narinciye tohumları, sarımsırak renkli ağaç kavunları ve limon ekmek olarak tarif ettiği bu işin müptelasıydı. Sor Maria Celeste'ye düzenli olarak en iyi cins ağaç kavunları yolluyordu. Maria Celeste de kavunların çekirdeklerini ayıklıyor, suda bekletiyor, kurutuyor ve babasının en sevdiği tatlının yapılmasına hazır hale gelinceye kadar günlerce tatlılaşmasını bekliyordu. Ancak 1625 Christmas'ından hemen önce kızına gönderdiği meyvelerden Celeste pek bir şey çıkaramayınca babasının hoşuna gideceğini umduğu bir iki hatıra göndermeye çalıştı. Pek muhterem ve sevgili efendi babam. Tatlısını yapmamı buyurduğunuz kavunlara gelince şu anda size gönderdiğim bu küçük dilimi çıkartabildim ancak. Zira korkarım meyve yeterince taze değildi. Bir türlü istediğim kıvama gelmedi. Onunla birlikte önümüzdeki bayram için fırında pişirilmiş iki armut gönderiyorum. Fakat size çok daha özel bir hediyem var. Bir gül.